Ayrım 26, sayfa 401. Annem içine taze soğan koyup dürüm yaptığı lavaşı Şanguan Lady'ye uzattı. Şanguan Lady dürümü alırken boş bakışlarla anneme baktı. Annem, besle onu dedi. Şanguan Lady biraz utanır gibi oldu. 3 gece önceki o zifiri karanlıkta aşktan mest olduğunu kesinlikle unutmamıştı. Ve bu mutlu utangaçlığı da bunun kanıtıydı işte. Annem bir ona, bir de Simaku'ya baktı. Annemin altın bir kukla ipini andıran bakışları Şanguan Lady ve Simaku arasında mekik dokuyup ikisinin bakışlarını bir araya getirdi. Öyle hiç konuşmadan sadece bakışarak birbirlerine binlerce şey söylediler. Şanguan Lady siyah cübbesini çıkardı. Üzerinde kırmızı mor kapitani ceketle kenarları çiçek işlemeli kırmızımsı mor bir pantolon vardı. Ayaklarına yine kırmızı mor ve işlemeli beyaz ayakkabılar giymişti. İnce beli ve güzel yüzüyle çok zarif duruyordu. Simaku onun deliliğine iyi gelmişti ama şimdi de derin düşüncelere daldı, ince bir hastalığa düşürmüştü onu. Ablam hala çok güzel bir kadın sayılırdı. Cilve yapmasını bilen çekici bir dul. Simaku ona bakıp büyük ablası kendine çok iyi bak dedi. Şanguan Lady ise saçma sapan bir şeyler geveledi. Sen bir elmassın, o ise çürümüş bir ağaç parçası. Ona doğru yürüyüp elindeki lavaşı Sima Liang'ın tuttuğu kavanozun içindeki sarı renkli fasulye ezmesine bandırdı. Sosun yere dökülmesini önlemek için lavaşı havada şöyle bir çevirdi. Sosa bulanmış lavaşı Simaku'nun ağzına götürdü. Simaku başını önce bir at gibi geriye attı. Hemen ardından başını eğdi. Ağzını kocaman açıp lavaştan hırslı bir lokma aldı. Lavaşı zar zor çiğniyordu. Soğanlar ağzında gıcırdadı, yanakları iyice şişti. Gözlerinden inci gibi iki büyük gözyaşı süzüldü. Boynunu kaldırıp lavaşı yuttu, burnunu çekerek. Ne kadar acıymış bu soğan dedi. Annem ardından dürüm yaptığı iki lavaştan birini bana, diğerini de 8. ablama verip, Yintong, sen 6. enişteni besle. Yunin, sen de 6. ablanı dedi. Ben Şanguan Lady'den gördüğüm gibi lavaşı Sima Liang'ın elinde tuttuğu kavanozdaki o sarı sosa batırdım. Sonra da Babit'in ağzına götürdüm. Babit açılmış ağzı çok kötü görünüyordu. Keskin dişleriyle lavaştan küçük lokmalar aldı. Mavi gözlerinden bol bol gözyaşı döküldü. Sonra eğilip o her tarafına sarı sos bulaşmış olan dudaklarıyla beni alnımdan şapır şupur öptü. Sonra annemin yanına gitti. Bir de anneme sarılacağını sandım ama elleri bağlı olduğundan ötürü fideleri kemiren bir keçi gibi öne doğru eğilip dudaklarını annemin alnına dokundurdu. Ardından ana seni hiç unutmayacağım dedi. 8. ablam el yordamıyla Sima Liang'in yanına gitti. Lavaşı uzatıp sosa banmak istedi. Sima Liang tabii ki ona yardım etti. 8. ablam lavaşı iki eliyle havaya kaldırdı. Yüzünü de yukarıya çevirdi. Alnı bir yengeç kabuğunu andırıyordu. Gözleri iki derin kara kuyu gibiydi. Burnu düz, ağzı açık, hassas dudakları ise bir gülün taç yaprakları gibi inceydi. Hayata geldiğim günden beri hiç durmadan benim zorbalıklarıma boyun eğen 8. ablam gerçekten de zavallı küçük bir koyundu. 6. abla, 6. abla, yesene biraz diye cıvıldadı. 6. ablam pınar gibi çağladı. 8. ablama sarılıp boğuk hıçkırıklarla benim zavallı kız kardeşim diye inledi. Simaku dürümünü bitirmişti. Luliren tüm bunlar olurken gözünün ucuyla setin karşısını izliyordu. Birden yüzünü bize dönüp tamam hadi hadi sala binin artık dedi. Simaku hayır olmaz dedi. Ben daha doymadım. Eskiden bir mahkumu infaz etmeden önce karnını doyurlardı. Siz 17. alay ordusu bir de kendinize hayırsever dersiniz. Şu bir lokma dürümle doyacağımı mı sandınız? Hele bir de bunun hamurunu kaynanamız kendi elleriyle açmışken. Luliren saatine bakıp tamam o zaman sen karnını bir güzel doyururken biz de ilk önce Babit'i karşıya geçiririz dedi. Babit ve ellerinde kürekler olan 6 asker temkinli bir şekilde sala atladılar. Sal birden sallandı. Yana dönerken üzerine su hücum etti. Ardından sular yavaş yavaş nehre geri döküldü. Bacaklarındaki dolaklar gevşemiş olan 2 asker geriye yaslanıp salı kontrol altına aldı. Luliren ihtiyar Zunlong'a endişeyle ihtiyar iki kişi daha binse olur mu diye sordu. İhtiyar Zunlong olmaz. Bence kürek çeken adamlardan ikisi aşağı inse daha iyi olur dedi. Luliren Han Ertu, Fang Yongwang siz ikiniz aşağı inin diye emretti. Han ve Pang ellerinde küreklerle saldan aşağı atladılar. Sal birden sarsıldı. Askerlerden birkaçı neredeyse nehre düşecekti. Üzerinde sadece külodu olan dilsiz, soyun, soyun, soyun diye kükredi. Dilsizin ağzından o günden sonra bir tane bile humurtu çıkmadı. Şimdi oldu mu diye sordu Luliren. İhtiyar Zunglong'a. İhtiyar oldu dedi. Sonra askerlerden birinin elindeki küreği alıp sizin değerli ve hayırsever ordunuz saygımı kazanmıştır. Cumhuriyet'in 10. yılında senatörü karşıya ben geçirmiştim. Eğer komutan Lu içinde mahsuru yoksa sizin için bir yük hayvanı olarak olsa bile hizmet etmekten gurur duyarım dedi. Luluren birden heyecanlanıp ihtiyar ben de tam sana bunu sormayı düşünüyordum ama utandığımdan ağzımı açamamıştım. Bu salın dümeninde sen olursan içim rahat olur. Kimde içki var dedi. Ayak işlerine bakan biri elinde yamru yumru metal bir sürahiyle koşarak gelip sürahiyi Luliren'e uzattı. Luliren sürahinin tıpasını açıp içkiyi şöyle bir koklayarak kaliteli bir darı içkisi bu. İhtiyar merkez yönetimi adına sana kadeh kaldırıyorum dedi. Sürahiyi iki eliyle ihtiyara uzattı. İhtiyar Zunglong da heyecanlanmıştı. Ellerindeki çamuru temizleyip sürahiyi aldı. İçkiden onlarca yudum içtikten sonra sürahiyi ona geri verdi. Elinin tersiyle ağzını sildi, yüzündeki kızarıklık önce boynuna, oradan da göğsüne yayıldı. Komutan Lu, içkini de içtin ya, artık gönüllerimiz bir oldu. Luliren gülerek, neden sadece gönüllerimiz bir olsun ki? Karaciğerlerimiz, akciğerlerimiz ve hatta bağırsaklarımız bile artık birbirine bağlandı dedi. İhtiyarın gözlerinden yaşlar süzüldü. Salı atlayıp salın kuyruğunda sağlam bir şekilde dikildi. Sal hafifçe sallandı. Luliren memnuniyetle başını salladı. Luliren Babit'in yanına gitti. Bağlı ellerine bakıp özür diler gibi gülümseyerek ''Size de çok haksızlık ettik Babit Bey. Komutan Yu ve Direktör Song sizi bizzat kendileri istetti. Orada kibar bir biçimde karşılanacağınızdan emin olun.'' dedi. Babit iki elini havaya kaldırıp ''Böyle de kibarlık mı olurmuş?'' dedi. Luliren çok sakin bir tavırla ''Bu da kibarlığın bir çeşidi sayılır.'' Umarım buna çok takılmazsınız. Babit Bey, hadi artık sala binin lütfen dedi. Babit, bize bakıp bakışlarıyla vedalaştı. Ardından hızlı adımlarla sala çıkıp sal şiddetle sarsıldı. Salın ortasında duran Babit de sallanmaya başladı. İhtiyar Zunglong küreğiyle onun kıçını destekleyip sallanmasını durdurdu. Shangguan Niandi beceriksizce Babit'i taklit ederek beni ve 8. ablamı alnımızdan öptü. Taze soğan sapı inceliğindeki parmaklarını 8. ablamın keten rengindeki yumuşak saçlarında gezdirip ''Akıllı kız kardeşim benim, Tanrı senin bahtını açık etsin.'' diye içini çekti. Ardından anneme ve annemin arkasında sıra olmuş bir sürü çocuğa başını sallayıp sala doğru yürümeye başladı. Luliren ona bir kez daha ''Altıncı kız kardeşim, sen onunla gitmek zorunda değilsin.'' dedi. Shangguan Nian de ona kibar bir biçimde ''Beşinci ablamın kocası.'' Ne derler bilir misin? Kantarın ağırlığı sapını bırakmaz. İyi bir koca da karısını bırakmaz. Seninle 5. ablam da birbirinizden ayrılamazsınız değil mi dedi. Ben senin iyiliğini düşünüyorum dedi Luliren. Zorlama yok. İstediğin gibi oğlun artık sala geçebilirsin. İki koruma Shangguan Yandi'yi kollarından tutarak sala bindirdi. Babit de kollarını uzatıp onu saldan düşmesin diye sabitledi. Sal suya iyice batmıştı. Salın engebeli yüzeyinin bazı yerleri tamamen suyun altında kalmıştı. Bazı yerleri ise suyun bir karış üzerinde duruyordu. İhtiyar Zunlu, Luliren'e, ''Komutan Lu, en iyisi değerli misafirlerimizi sala oturtalım. Ellerinde kürek olan adamlar da otursunlar.'' dedi. Luliren, ''Oturun, oturun Babit Bey. Kendi güvenliğiniz için lütfen oturmaz mısınız?'' dedi. Babit, salın üzerine oturdu. Aslında oturduğu yer suyun içindeydi. Shangguan Niandi de oturdu, o da suyun içine oturmuştu. Dilsiz ve 5 adamı üçerli iki gruba ayrılarak salın iki yanına oturdu. Ayakta kalan tek kişi salın kuyruğuna sağlamca basmış olan ihtiyardı. Karşı kıyıdaki küçük kırmızı filama hala sallanıyordu. Luliren adamına, ''İşaret gönder de esirleri karşılamaya hazırlansınlar.'' dedi. Asker o kalın namlulu tuhaf silahı havaya doğru 3 kez ateşledi. Karşıdaki filama birden durdu. Birkaç kara gölge derin gümüşlü çizgisinin üzerinde koşuşturmaya başladı. Luliren saatine bakıp salı bırakın dedi. Dalın kenarındaki ipleri tutan iki asker ipleri gevşetti. İhtiyar Zunlu küreğiyle salı iterken askerler de salın iki yanından kürek çekmeye başladı. Sağ kıyıdan yavaşça ayrıldı, kendini suyun akıntısına bırakıp nehrin aşağısına doğru süzüldü. Kıyıda duran o iki asker sanki uçurtma uçuruyorlarmış gibi ipi ellerinden geldiğince bıraktılar. Kıyıdakiler endişeyle salı izliyordu. Lulilen gözlüğünü çıkarıp yeniyle yavaş yavaş camlarını sildi. Gözlüğünü çıkarmış olan Lulilen'in şaşkın bakışları yüzüne aptal bir ifade veriyordu. Göz çeperlerinde bataklıkta çopra balığı yiyen o kuşlarınki gibi beyaz halkalar vardı. Gözlük sapı yerine kullandığı kenevir ipi kulaklarına astı. Kulakların arkası bu ipi kullanmaktan aşınmıştı. Bu sıra nehrin ortasında kürek çekmeyi hiç bilmeyen askerler kürekleri gelişigüzel bir o yana bir bu yana doğru çekiyordu. Küreklerin sıçrattığı su saldaki herkesin üzerine sırılsıklam yapmıştı. Elleri bağlı olan Babik panik içinde bağırınca altıncı ablam onun elini sımsıkı tuttu. Salın arkasında ayakta durmaya çalışan ihtiyar Zumlong, ''Beyler, beyler biraz yavaş olun, belli bir düzen içinde hep birlikte asılın küreklere, işin sırrı bu.'' diye bağırdı. Lulilen silahını çıkarıp havaya iki el ateş edince salın üzerindeki askerler başlarını yukarıya kaldırdılar. Lulilen, ''İhtiyar Zumlong'un dediğini yapın, kargaşının lüzumu yok.'' diye bağırdı. İhtiyar Zumlong, ''Beyler, yavaş olun, sakin sakin, benim emrimle hep birlikte 1-2, 1-2, 1-2, yavaş, 1-2.'' dedi. Nehrin ortasında sıvaran sal hızla aşağı doğru süzülmeye başladı. Dalgalar salın üzerinde birbirine yapışmış gibi duran Babit ve 6. ablamın sırtlarına vuruyordu. Kıyıda ipi tutmakta olan iki asker, ''Komutanım, ipin ucuna geldik.'' diye bağırdılar. Sal çoktan 100 metre açılmıştı. İki asker bir teli andıran ipleri kollarına dolamıştı. İp artık derilerini kesmeye başlamıştı. Askerler vücutlarını sanki uzanacaklarmış gibi geriye attılar. Yeri sabitledikleri topukları yavaş yavaş öne doğru kaymaya başladı. Gözümüzün önünde nehre düşeceklerdi. Sal yana doğru kaymaya başlayınca korkuyla çığlık attılar. ''Haydi koşun!'' diye emretti Lulliren o iki askere. ''Haydi koşmaya başlasınıza, sizi piçler!'' İki asker sendeleyerek öne doğru koşmaya başladı. Setin kenarında bekleyen askerler de onlar koştukça onlara yol veriyordu. Sal tutan ipler biraz gevşeyince sal uçarcasına aşağı doğru süzüldü. İhtiyar Zunlong'un emriyle salın üzerindeki askerler bellerini büküp hep birlikte küreklere asıldılar. Sal işte böyle yoluna devam ederken karşı kıyıya biraz daha yakınlaştı. Az önce sal suya devrilme tehlikesi atlattığında setteki tüm gözler nehre çevrilmişti. Simalyang elindeki kavanozu bırakıp alçak sesle ''Baba arkana dön'' dedi. Hala dürümünü yemekle meşgul olan Simaku arkasına dönüp nehrin üzerindeki manzarayı izlemeye koyuldu. Simalyang da onun arkasına geçip belinden bir çakı çıkardı. Bu Babit'in bana hediye ettiği çakıydı. Çakıyla ipi kesmeye başladı. İpin sadece babasının eli üzerinde görünen kısmına odaklanmıştı. Tamamını kesmedi. O ipi keserken annem dua etmeye başladı. ''Ah Tanrım, merhamet eyle, kızımla damadımın nehri güvenle geçmesini sağla, her şeye gücü yeten yüce Tanrım.'' Simalyang'in ''Baba artık ipi kolayca koparabilirsin'' dediğini duydum. Sonra ardına döndü, elindeki çakının parlamasıyla cebine girmesi bir oldu. Ardından o kavanozu tutmaya devam etti. Shangguan Lady ise Simaku'yu beslemeye devam ediyordu. Bu sırada setten iyice uzaklaşmış olan Sal karşı kıyıya yanaşıyordu. Lulilen ardına dönüp alaycı bakışlarla Simaku'yu süzerek ''Sima kardeşim, sende de amma iştah varmış.'' dedi. Simaku, ''Kaynanam kendi elleriyle açmış. Büyük kızı da kendi elleriyle besliyor. Yemeyip de ne yapacağım? Böyle bir yemeği böyle bir şekilde insan hayatında bir kere yer. Laidi, biraz daha susabansana.'' diye homurdandı. Bir yandan da yemeğine devam etti. Shangguan Lady dürümü sıkıp içindeki taze soğanı biraz dışarı çıkarttı. Lavaşı Simalyang'in elindeki kavanoza batırdıktan sonra Simaku'nun ağzına götürdü. Simaku abartılı bir tavırla koca bir ısırık alıp afiyetle çiğnedi. Lulilen küçümseyen bir tavırla başını salladı. Sanki bir şey arıyormuş gibi bize doğru yürüdü. Anne Lu Shengli'yi kucakladığı gibi sert bir hareketle onun kucağına uzattı. Lusheng de ağlayarak çırpınınca Lulilen geri çekildi. Lulilen Simaku'ya, ''Sima kardeş, seni ne kadar kıskansam da yine de senin gibi olamam.'' dedi. Simaku ağzındaki dürümü yutkunarak, ''Komutan Lu, bu bir küfürdür. Olan oldu, sen kazandın. Bu da seni kral yapar. Bense kaybettim. Bu durumda haydut oluyorum. Şimdi sen kırışsın, bense et. Beni kesmek ya da derimi yüzdürmek sana kalmış. Bir de geçmiş karşıma benimle dalga geçiyorsun dedi. Lurilen, dalga geçtiğim yok. Sen dediklerimi yanlış anladın. Gerçekten seninle dalga falan geçmiyorum. Neyse, merkeze gittiğinde suçlarının kefaretini ödemek için hala bir şansın olacak. Eğer böyle körü körüne direnmeye devam edersen korkarım sonucu hiç de iyi olmayacak dedi. Simaku, ben tüm hayatım boyunca yediğimi yedim, eylediğimi eyledim. Ölmeye gelince ona da hazırım. Ama işte çocuklarımı senin eline bırakması var dedi. Lulilen, o konuda için rahat olsun. Eğer savaş zamanı olmasaydı şimdi iki düzgün akraba olacaktık dedi. Simaku, komutan Lu, sen aydın bir adamsın. Senin şu akrabalık tanımın o kulağa çok kutsal geliyor ama iyice düşünürsen şu akrabalık denen şeyin belli kadınlarla belli erkeklerin birleşmesi üzerine kurulu olduğunu anlarsın dedi. Simaku gülmeye başladı ama dikkat ettim de gülerken eli kolu oynamadı. Salın iplerini tutan o iki asker koşarak geri döndü. Karşı kıyıda ise az önce kürek çeken askerlerle esir karşılama komitesindekiler salı tekrar suya indirmişlerdi. Önce çok uzak bir noktaya doğru gittiler. Ardından bize doğru kürek çekmeye başladılar. Geri dönüşleri daha hızlıydı. Askerler kürek çekme işinde gittikçe daha iyi oluyorlardı. Karşı kıyıda salın iplerini tutan askerler bizimkilerden daha iyiydi. Sal bir ok gibi hızla nehrin ortasına vardı. Kısa sürede sete varmış olurlardı. Lulilen, Sima kardeş, hala vaktim varken Yemen'e bak dedi. Sima kuğu geğirip doydum bile. Kaynanacığım, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Büyük baldızım ve küçük baldızım Yuni, sizlere de çok teşekkür ederim. Oğlum, o koca kovanızı tüm gün elinde tuttuğun için sana da teşekkür ederim. Feng, Huang, ninenizin ve büyük teyzenizin sözünden dışarı çıkmayın sakın. Bir güçlükle karşılaşırsanız 5. teyzenize gidin. O şimdi kırmızı bulutların üzerinde istediği gibi yürüyor ama babanızın her işi ters gidiyor. Küçük kaynım, sen büyümene bak. İyi bir adam ol. 2. ablan, sen çok seni severdi. Senin büyük bir adam olacağını söylerdi hep. Onun yüzünü kara çıkarma sakın, dedi. Konuşması burnumun direğini sızlattı. Sal kıyıya yanaşmıştı. Salın ortasında esir karışlama komitesinin başı olduğu her halinden belli olan, kendinden çok emin görünen bir adam oturuyordu. Çevik bir hareketle saldan kıyıya atladı. Elini kaldırıp Lulilen'i selamladı. Lulilen de kibar bir tavırla karşılık verdi. Ardından bu ikisi samimi bir şekilde tokalaştı. Görünüşe göre çok sıkı dostlarmış. O adam, eski dostumdu. Bu kez çok iyi bir iş çıkardın. Komutan Yu, bu işe çok sevindi. Komiser Sung'un da haberi var, dedi. Belinde asılı olan deri çantasından bir mektup çıkarıp Lulilen'e uzattı. Lulilen mektubu alırken adamın çantasının içine gümüş renkte küçük bir silah iliştirip savaş ganimetidir. Dönüşte oynaması için küçük Lan'a verirsin, dedi. Onun adına teşekkür ederim, dedi adam. Lulilen ellerini adama doğru uzatıp ver bakalım, dedi. Adam şaşırarak ne vereyim, dedi. Lulilen, yakaladığım esirler için makbuz elbet, dedi. Adam çantasından kağıt kalem çıkarıp alelacele bir şeyler karaladı. Makbuzu Lulilen'e verirken, kardeşim amma titiz adamsın, dedi. Lulilen gülerek, maymun kralsın, ne kadar zeki olursa olsun bu dayı kandıramaz, dedi. Adam, öyleyse ben maymun mu oluyorum, dedi. Lulilen, maymun benim, dedi. Sonra bu ikisi avuçlarını birbirine çakıp gülmekten kahkahalara boğuldular. Adam alçak sesle, Lu, duyduğuma göre bir film projektörü ele geçirmişsin. Merkez de bunu biliyor, dedi. Lulilen, sizlerin kulağı da amma delikmiş ha. Merkezdekilere söyle, taşkın çekildiğinde aleti bir uzmanla birlikte onlara göndereceğiz, dedi. Dimaku, anasını sattığımın avı kaplan öldürsün, sonra ayının biri çıkıp yesin, diye mırıldandı. Esir karşılama komitesinin başkanı hoşnutsuz bir tavırla sen ne diyorsun, diye sordu. Simaku, bir şey demedim, dedi. Adam, eğer yanılmıyorsa sen şu meşhur Simaku olmalısın, dedi. Simaku, ta kendisiyim, dedi. Adam, komutan Sima, yol boyunca size hizmette kusur etmeyeceğiz ama siz de işbirliği yapmak zorundasınız. Merkezi cesedinizi götürmek istemeyiz, dedi. Simaku gülerek, buna cesaret edemem, dedi. Adamlarınızın hepsi çok usta nişancılar. Onların canlı hedefi olmak istemem. Adam, gerçekten de dendiği kadar dürüstmüşsün. Ben de senden bunları duymak istiyordum. Tamam komutanlı, hepsi budur. Komutan Simak, salabiniz lütfen dedi. Simaku dikkatli ve çok yavaş bir şekilde sala binip yine dikkatli ve çok yavaş bir şekilde oturdu. Esir karşılama komitesinin başkanı Luli Ren'le tokalaştıktan sonra sala sıçradı. Salın kuyruğuna oturup yüzünü Simaku'ya döndü. Bir yandan da belindeki silahı tutuyordu. Simaku, bu kadar tedbirli olmanızın lüzumu yok. Benim ellerim bağlı, nehre atlasam bile hemen boğulurum. Size yakın oturmak bana güven veriyor. Olur da sal sallanırsa artık bana bir el atarsınız dedi. Adam Simaku'yu umursamadı bile. Saldaki askerlere alçak sesle kürekleri asılın, hızlanın biraz diye emretti. Evcek setin üzerinde dikiliyorduk. İçimizde kimsenin bilmediği bir sır, endişeyle olacakları bekledik. Kıyıdan ayrılan sal sakince yoluna koyuldu. Ellerinde ip tutan o iki asker bir yandan set boyunca uçarcasına koşturuyor, bir yandan da ellerindeki ipi gevşetiyorlardı. Sal nehrin ortasına varınca nehrin akışı bir ok gibi hızlandı. Kıyıya birbiri ardına dalgalar çarptı. İhtiyar Zunlong boğuk bir sesle emirler veriyor, askerler küreklere asılıyor, martılar ise onların peşine takılmış alçaktan uçuyordu. Akındanın en hızlı olduğu yerde sal şiddetli bir şekilde sallandı. İhtiyar Zunlong dengeyi korumak için kendini geriye doğru atınca cudlop diye nehrin içine düştü. Esir karşılama komitesinin başkanı olan adam yavaş yavaş ayağa kalkıp tam silahına davranacakken birden göz açıp kapamadan ellerini çözmüş olan Simaku vahşi bir kaplan gibi adamın üzerine çullandı. Ardından ikisi birden kendilerini şiddetli akıntının dalgaları arasında buldu. Panikleyen dilsiz ve kürek çeken askerler onların ardından ikişer üçer nehre atladılar. Kıyıdaki iki asker ipi bırakınca sal kendini dalgaların akıntısına bırakan kocaman kara bir balık gibi amansızca aşağı doğru sürüklenmeye başladı. Tüm bu olanlar aynı anda ve öylesine hızlı gelişti ki Luliren ve kıyıdaki askerler ne olduğunu anlayana kadar salın üzerinde hiç kimse kalmamıştı. Vurun diye emretti Luliren çok kararlı bir tavırla. Arada çamurlu sudan birer birer başlar çıkmaya başladı ama askerler çıkanın Simaku olup olmadığından emin olamadıkları için ateş etmeye cesaret edemediler. Nehre 9 kişi düşmüştü. Sudan çıkan bir başın Simaku'nun başı olması için 9'da bir şansları vardı. Ayrıca nehrin suları dizginlerini koparmış bir at gibi çağıldığından ötürü ateş etseler bile hedefi vurma oranları çok düşüktü. Simaku kaçmayı başarmıştı. Taşkın Ejderha Nehri'nin kıyılarında büyüdüğünden ötürü çok iyi bir yüzücüydü ve suyun altında 5 dakika nefes almadan kalabilirdi. Ayrıca yediği o fasulye ezmesine batırılmış taze soğanlı dürümler ona istemediği kadar enerji vermişti. Lulire'nin yüzü mosmordu. Kara gözlerinden çıkan karanlık bakışlarla bizi süzdü. Simalyang elinde hala o kavanoz tutuyordu. Korkmuş bir budalayı oynayarak annemin bacaklarına yapıştı. Annem tek kelime bile etmedi. Lu Shengli'yi kucaklayıp setin aşağısına yürüdü. Biz de arkasından seyirdik. Aradan onlarca gün geçtikten sonra duyduk ki nehre düşenlerin arasından sadece dilsiz ve ihtiyar Zunlong kurtulabilmiş. Geriye kalanlar ortadan kaybolmuş. Yani yaşıyorlarsa kimse görmemiş. Ölmüşlerse de cesetlerini bulan yine kimse olmamış. Ama hemen hemen herkes Simaku'nun kaçtığı konusunda hemfikirdi. O boğulamazdı ama geriye kalanların buna esir karşılama komitesinin o kendini beğenmiş başkanı da dahildi. Öldüğünden kimse şüphe etmiyordu. Aslında 6. ablam ve onun Amerikalı kocası Babit'in hayatı hakkında daha çok endişeliydik. Nehrin taşıp dalgaların kükrediği o günler boyunca annem her gece avluya çıkıyor, bir yandan volta atıp bir yandan da içini çekiyordu. Annemin uzun uzun iç çekişleri nehrin azgın kükremelerini bile bastırıyordu. Annem 8 tane kız doğurmuştu ama Laidi delirmiş. Zaudi ve Ling de ölmüştü. Yandi kendini bir genileve satıp ateş çukuruna atlamıştı. Neredeyse ölmekle eşitti bu. Pandi kendini Lulirenle kurşun yağmurunun içine atmıştı. Yani o ölmesi an meseleydi. Kuidi bir beyaz ruhsa satılmıştı. Bunun da ölmekten pek farkı yoktu. Annemin kızlarından sadece Yuni her gün yanı başındaydı. Ama ne yazıktır ki o da kördü. Annemin yanında kalmasının tek nedeni belki de kör olmasıydı. Eğer Nian diye bir şey olursa Shanguan'ların o 8 güzel perisinin saltanatı neredeyse yerle bir olacaktı. Annemin iç çekişleri arasında şöyle dua ettiğini duyduk. Cennetteki babamız, yüce tanrım, Kutsal Bakire Meryem, dünyadaki her şeyi duyan, Güney Denizi'nin Guanyin Bodhisattvasını benim çocuklarımı esirgeyin. Yerdeki ve gökteki bütün felaket ve hastalıklar beni bulsun. Yeter ki çocuklarıma bir şey olmasın. Ama bir ay sonra 6. ablam ve Bobit hakkında bir haber taşkın ejderha nehrinin çekilmiş suların üzerinden kıyıya vurdu. Daze Dağı açıklarında gizli bir mağaranın içinde şiddetli bir patlama olmuş. Patlamanın dumanları çekildikten sonra mağaraya giren insanlar içeride birbirine sarılmış halde 3 ceset bulmuş. Ölenler bir adamla 2 kadınmış. Adamın sarı saçlı yabancı bir genç olduğu söyleniyordu. Hiç kimse o ölen 2 kadından birinin bizim 6. ablamız olduğunu söylemeye cesaret edemese de annem bu haberi duyar duymaz yüzünde acı bir gülümsemeyle buna hep ben sebep oldum dedi. Ardından feryat figan ağlamaya başladı. Ayrım sonu sayfa 413.